Ayrım 5.
Güncelliğini koruyan güzel bir örnek olarak Profesör Hofstadter'in Batı'daki dil-kültür ilişkisinin bilgi işlemsel, bilişsel çözümlemesi ve eleştirisiyle 1979 Pulitzer ödülünü kazanan Gödel, Escher ve Bach adlı kitabını burada özellikle anmak, duyurmak isterim. Bilişim, 21 Eylül 1982. Güncelliğini koruyan bir tarih sorunu. Sanatta evrensellik mi, bireysellik mi? Bilim ve kültür danışmanı olarak Boyut dergisinde adımı görmek hoşuma gitmişti ya, Jale Erzen'in köşesine konuk olacağım doğrusu hiç aklıma gelmemişti. Plastik ya da plastik olmayan sanatlar üzerine güncel yazılar yazmak kolay iş değilmiş. Gerçi kültürle sanat kavramlarını eş anlamda birbirinin yerine ya da hatta yan yana birlikte kullanma eğilimimiz gün geçtikçe yaygınlaşıyor ama bu indirgemenin olgusal geçerliği nice kuşkulu ise iletişimde sağladığı etkinlik onca tartışmalıdır. Kültür olgusu salt bir sanat olayı sayılamayacağı gibi sanat olayının kültüre bağımlılığı belli bir topluma ya da çağa özgüllüğü, güncelliğini koruyan çetin bir sorudur. Yazımın başlığında evrensellik mi yoksa bireysellik mi adını verdiğim sorun da kısaca budur. Özgün bir varlık olan sanatçı kişi evrensele neden nasıl ulaşıyor? Çağdaş eleştirinin son 1983 3-4-24 sayısında resim sanatçısı Ömer Uluç ile yapılmış bir konuşmaya yer verilmiş. Konumuzun güncelliğini doğrulayan söyleşi de ulusal sanat tartışmalarını çok gerilerde bırakan yeni görüşler var. Bu konuşmanın bir bölümünü katılanların ele aldığı bağlamda kendi düşüncelerinden özümseyerek sunuyorum. Resim sanatçısı Ömer Uluç'un yerel bir şeye dönmek isteyip istemediği konusunda Önay Sözer sözü şöyle açıyor. Bir Fransız resmiyle bir Amerikan resmini soyut resim olarak karşılaştırdığımızda bunların genel kültür ortaklığı içindeki ayrımlarını saptamak çok kolay. Bize döndüğümüzde kültürümüzü Batı uygarlığının tarihsel gelişme çerçevesine yerleştiremediğimize göre senin karşına büyük bir güçlük çıkmıyor mu? Ömer Uluç soruyu açık yürekle yanıtlıyor. Baştan söyleyeyim ki resim yapma olayı yalnızca bir kültür olayı ya da kültürlerle ilişki kurmak olayı değil. Böyle yani ilişkili görürsek sanatın çok önemli bir bölümünü yadsımış oluruz. Cevat Çapan, sanatçı en çok kendi olabileceği bir dil arıyor çizgisinde Uluç'u desteklerken Adnan Benk sorun ile çözümü evrensele götürüyor. Her yaratılan şey ister istemez evrenseldir. Ömer Uluç, yaratının evrenselliği ile yaratıcının bireysel dili arasında kararsız kalmış değildir ama uçları toplamaya çalışır. Önce şunu saptamak gerek. Ana sorun Batı estetiği ile bizdeki estetin kutuplaşması da değil. Alttan alta büyük bir birleşmişlik var aralarında. Önay Sözer sorunsalı gündemde tutma çabasını sürdürür. Bir yanda modernizm, öbür yanda Osmanlı-Türk geleneği. Baştan beri sormak istediğim şu. Bu ikisi senin için nasıl bağdaşıyor? Bir kültür sorunu olarak değil de kişisel olarak sana soruyorum. Ömer Uluç sözü alır, çoğulculuk evrenindeki kişisel yörüngesine oturtur. Bir takım sanatlar var, bizler sanatçılar varız. O sanatlarla özel bireysel ilişkilerimiz var. İlişkiler benim için böyle kurulmuş, başkaları için başka türlü olabilir. Bu konuşmada beliren temel görüşleri, bütüncü kültür kuramının, Güvenç 1976, yapısal boyutları içinde kalarak yorumlamaya çalışıyorum. Resim yapma yalnızca bir kültür olayı ya da belli bir kültürün damgasını taşıyan özgül bir olay değilse nedir öyleyse? Ne tür bir olaydır? Önay Sözer sanatçının yerini, işlevini uygarlıklar boyutunda araştırırken Cevat Çapan sanatçının anlatımındaki özgürlüğünü, bireyselliğini, Adnan Benk ise yaratılan her şeyin evrenselliğini, belki de insancılığını savunuyor. İlk bakışta çelişik görünen önerileri uzlaştırmak yine Uluç'a düşüyor. Sanatlar, sanatçılar ve ilişkiler var. Benimkisi de böylesi diyor. Uluç'un savunduğu kültürel çoğunluk ya da çoğulculuk içindeki kişisel bireysellik, özgürlük ve de tabii özgürlük, bütüncü kültür kuramlarına destek olan bilimsel bulgulara son derece uygun düşüyor. Evrendeki kültürler, toplumlar ve kişilik tipleri arasında karmaşık, devingen, zamanla değişen ilişkiler var. Sorokin 1966 ve Taylor 1871 için bakınız Güvenç 1970 onun 10-53. Sayfalar arası. Toplum uygarlık ya da kültür olgusu durağan değil de sürekli değişen gelişen bir süreç olarak ele alındığında sanat olayının yapısal özerkliği kültürel bütünden bağımsızlığı açıkça görülüyor. Moore 1963 şeması için bakınız Güvenç 1976. Sanatçının özgün kişilik yapısı, toplumsal ya da kültürel ortalamaların modal sınırları içine sığmadığı için sanat eseri de kültürel özgürlük ölçütlerini zorluyor, kimi zaman aşıyor. Kendi çağında ya da çok sonrasında, Çapa'nın kişisel, bireysel bir dil arayışını indirgemek istediği olayın ürününü Bank alıyor, yaratının evrenselliğini yüceltiyor. Buradaki çelişki diyalektik olmaktan çok semantik olabilir. Şöyle ki, sanatta evrensellik dediğimiz olay belki de sanatçının kendi kültürünü aşarak ulaştığı bir bireysellik aşamasıdır. Başka bir deyişle, kişisel, küçük evrenini yansıtmayı başaran sanatçı kişi, kendi varlık türünün büyük evrenine de böylece ulaşmış oluyor. Büyük ve küçük evrenler arasında yaşam boyu süren yolculuğun nice bilinçli evrelerden geçip hangi bilinçaltı engellerden aştığı sorunu kimi sanatçıların ilgisini çekmiş. Goya için bakınız Boyut 1983. Saygın bir araştırmaya da konu olmuştur. Kostler 1964. Uluç'un yalnızca bir kültür olayı olarak görmek istemediği sanat olayını toplum bilimciler kültürler arası boyutta tutmaya çalışırken, Moore 1963, psikologlar bilinçaltı düzeyde açıklıyor. İnsan bilim açısından bu iki yaklaşım besbelli eşit değildir ama birbiriyle çelişik de değildir. Ne var ki çağdaş bilimi çok da yüceltmemek gerek. Rönesans'ın evrensel insan, Homo Universale ülküsü de aynı inanca güvence dayalıydı. Fromm, 1982. Öyleyse sanatçı kişi kendi toplumunun ya da ulusal kültürünün sınırlarını er geç aşacaktır, aşmak yolundadır. O sınırda başlayan evrensellik bilinci kişiyi alıp kendi özbenliğinin derinliklerine götürebilir. Toplum bilimci gelişme yönünü böyle toplumdan bireye doğru görünüyorsa da bütüncü kültür kuramı açısından yaratıcı sürecin yönü bireyden evrene, bireysellikten evrenselliğe doğru da çizilebilir. Öte yandan Kostler 1964, sanat olayındaki birey-evren ilişkisinin eş zamanlı ve iki yönlü olabileceği tezini seçkin örneklerle savunmaktadır. Yaratılan nesnenin evrenselliği, kişinin en çok kendi olabileceği o gizemli dili konuşması, kendi kültürüne sığmayan o şey ayrıkların alttan birleşmişliği, evrensel ile bireyselliğin insanca birliği, olayın gözden kaçan önemli bölümü, eğer sanat değilse başka ne olabilir ki? Sanatımızın evrensellik-bireysellik sorunu son yıllara değin kültürde ulusallık bağlamında tartışılıyordu. Ulusal kültürün kavramsal karşıtı olarak uluslararası kültürü yarattık ve hemen benimsedik. Ancak uluslararası toplum ya da kültür diye bir olay yok ki ulusal kültüre seçenek olsun. Oysa kültür olgusu ile insanoğlunun evrenselliği gerçeği var karşımızda. Bir dönem uluslararası kültürden çokça söz edenler ola ki aslında insanoğlunun evrenselliği ile soy kökü ya da yazgı birliğini dile getirmek istiyorlardı. İlkel Bushman sanatçısının kaya resmi, oyuncular, soru evrenselliği konusunda bir diyeceğimiz var mı? Kaynak Yeni Boyut 2-13. Kültürel çoğulculuğun birbirinden koparıp yalnızlaştırdığı bireyler, kişisel bilinçaltı ile toplumsal bilinçaltında, Fromm 1982, varlık türlerinin evrenselliğini, özdeşliğini buluyorlar. Sanatın işlevsel değeri, o derin sezgiyi her insanın algılayabileceği düzeyde somutlaştırmasından ileri gelmiyor mu? İnsanca şeyler bana hiç yabancı gelmiyor diyen Terentius belki de aynı evrenselliği anlatıyordu. Kendine özgü diliyle. Tarihi sorun güncelliğini koruyor ya, biz de bir yerlere geldik geliyoruz sanki. Kaynaklar: From 1982, Güvenç B 1970, Kosler A 1964, Moore V 1963, Sorokin P.A. 1966, Taylor E.B. 1871. İnsanlık, çağdaşlık ve yaratıcılık üstüne. Daha önce bu sayfada yayımlanmış üç güzel denemeye gecikmiş bir yankı olacak bu yazım. Yurt dışında yaşayan kişi günü geçmiş gazetelerdeki olaylara, görüşlere daha mı duyarlı oluyor, yoksa yalın bir yurt özlemi mi bilmiyorum. İsmet Karadayı'nın Aydınlıklar Dostluklar yazısını Cumhuriyet 12 Mart 1981 kesip saklamıştım. Necdet Uğur'un Çağdaşlığa İlk Adım 22 Mart 1981 ve Türker Alkan'ın Yaratıcılık 11 Nisan 1981 konusundaki yazıları çok geçmeden oluşan düşünceler kervanıma katıldılar. Üç başlık altındaki ortak toplumsal gerçeği birden kavrar gibi oldum. Bu sezgimi Cumhuriyet okuyucusuyla paylaşmak istedim. Aydınlıklar, dostluklar. Hatırladınız mı Karadayı'nın köşe yazısını? İnsancalık, insanı sevmekle başlar diye giriyordu konuya. Sevgi adını verdiğimiz o şey, yalnız insana mı özgü vergi? Belki ama daha önemlisi, sevgiyi paylaşarak çoğaltmak, aydınlıklara doğru yüceltmek tam insanca bir olgu. Yazarın andığı Cicero'ya, Montaigne'e, dostluk üzerine kurulmuş Quaker'lara öylesine yakınlık duyuyorum ki, dostu mu arıyorsun, dost ol öyleyse demek geçiyor içimden. Bunlar yeniden Eyüp oğlunu, Aşık Veysel'i giderek Yunus'u anımsatıyor. Aydınlık ve dostluk gerçekleşmesi toplumca yaşamak zorunluluğumuzdan doğuyor. İnsan denen toplumsal varlık, yaşama sevincini, gücünü, ülküsünün kutsallığı, bilincini, kendi kendisini aşacak yüreği dostların desteğinde, dostlukların aydınlığında buluyor da ondan. Uygarlık, dostların sayısını belki azaltıyor ama onlara duyduğumuz bağımlılığı yine de arttırmıyor mu? Çoğumuz dostluğa değer veriyor, dost arıyoruz ama dostluğun nefretle değil de sevgiyle yaratıldığını, saygıyla yaşatıldığını unutmuş görünüyoruz. Esenliğin doğasını, mutluluğun neliğini iyi bilemiyoruz ama insanoğlunu yüceliklere götüren her yolun insanca ilişkilerden geçtiğini, sevgiye döşenip saygıyla aşıldığını da görmezlikten gelemiyoruz. Çağdaşlığa ilk adım. Necdet Uğur, Karadayı'nın bıraktığı noktadan çıkıyor yola. Toplumumuzdaki yaygın sevgisizliğe yöneliyordu. Görmeden birbirimize bakıyor, duymadan birbirimizle konuşuyor gibiyiz. Sevgisizlik yoğun bir sis gibi her yanı kaplamış. Birbirimizi görür, duyar, anlar olabilsek içimiz ısınacak. Uzaktan yakından tanıdığımız ya da hiç tanımadan yargıladığımız insanlara bir kez de bu gözle bakabilsek, çevresine sevgi ve aydınlık saçan kişilerin belirmeye başladığını göreceğiz. 19. yüzyılın hastalığı, Sebahattin Eyüboğlu, Şadi Çalık, Seha Meray üçlüsünü bu hastalığa yakalanmamış çağdaşlarımız olarak tanıtıyor Uğur. Her birini sevgi, dostluk dolu, aydınlık saçan sözleri, düşünceleriyle. Üçü de insanı seven, insana saygılı, aydın çağdaşlarımızdı kuşkusuz. Ancak çağdaşlığa yönelik ilk adımlar sevgi ve saygıyla mı atıldı? İlk adımlar sevgi saygı olduysa gerçekten ilkellik dönemi nasıl kapandı? Geleneksellik çağları nasıl aşıldı diyeceğim. Uğur'un önerdiği ilk adımlar çağdaşlıktan çok önce insancalık ya da toplumcalık evresinde atılmıştı. Sevgi, saygı, uygar insanın ilkele ya da geleneksel insana öğreteceği duygular olmadığı gibi belki de onlardan alıp öğreneceği insanca değerler. Sevgi, saygı olmadan toplum var olamazdı ki uygarlık olsun. Uygarlık olmadan da çağdaşlık nasıl düşünülebilir? Yaratıcılık. İnsana vergi olduğu sanılan, savunulan türlü yetenekler arasından Alkan insanın yaratıcı yönünü vurguluyordu. İnsan ancak yarattığı zaman, yarattığı ölçüde gizil gücünü yaşam gerçekliğine dönüştürebildiği oranda yücelir, güzelleşir. İnsanoğlunun bilincine varmaya, evrensel insanın Homo Universale tanımına yaklaşmaya başlar. Ne var ki insan hangi koşullar altında neden yaratıcı oluyor ya da olamıyor? Asıl sorun bu olmalı ya da böyle konmalı diyen Alkan, yaratıcı insana var olmak hakkını tanıyan toplum düzenini ulaşılabilecek en yüce insanlık ülküsü olarak değerlendiriyordu. Yaratıcı kişilerin oranı her toplumda normal, birbirine yakın dağılımlar gösterdiğine göre, yaratıcılığın yeterlik koşullarını toplumda aramak yerinde olabilir. Söz gelişi bizler, çağdaş uygarlıktan söz açıldığında yaratıcılığın ön koşullarını değil de sonuçlarını anlıyoruz. Oysa görünenler, yaratıcı sürecin özü kendisi değil, yalnızca ürünleridir. Bu ürünleri ise geleneksel koşullara baş kaldırıp genel gidişe hayır diyebilen yürekli kişiler yaratıyor. Öyleyse aydın kişi gönül diliyor ki herkes düşüncelerini özgürce koysun ortaya. Ama bu da yetmez. Tüm ötekilerin bireyler üstü varlığı olan toplumda yaratıcı insanlarına saygıyla, hoşgörüyle sahip çıkmalı. Onların değerini bilmeli. Sonuç olarak Alkan da çağdaşlığın temelinde eleştirici akla, yaratıcı insana gösterilen saygıya yer veriyor. Saygıyla hoşgörünün çağdaş uygarlık yönünde atılacak ilk adımlar olduğu görüşünde Uğur ile birleşiyordu. İlk adımlar, son amaçlar. Yorumlayarak özetlediğim üç denemedeki önemli düşüncelerden hangisini ilk adımlar olarak seçip alalım? Dostluğu mu, sevgi saygıyı mı, yoksa yaratıcıya gösterilecek hoşgörüyü mü? Başka bir deyişle hangi süreçlere ya da amaçlara bel bağlayalım? İnsancılığa mı, çağdaşlığa mı, yoksa yaratıcılığa mı? Birini seçmek hiç kolay değil. Ama hepsinin ortak paydasında toplum ya da toplumcalık olgusu yatıyor sanırım. İnsanlığı da, çağdaşlığı da, yaratıcılığı da toplumdan, kendi toplumumuzdan öğreniyoruz. Okulda, derste, kitaptan, nutuktan falan değil de doğrudan doğruya birbirimizden, dostça, sevimli, hoşgörülü, kısacası insanca davranışlarımızdan öğreniyoruz. Bütün elverişsiz koşullara karşılık çevremizde yine de Karadayı'nın aydınlık saçan dostları, Alkan'ın yürekli yaratıcıları, Uğur'un seçkin çağdaşları var. Hem de görmek istersek ne çok. İşte onlardan öğreniyoruz. Öyle güçlü kişiler ki özbenliğimizde tıpkı kendileri gibi özgür olmak özlemini yaratabiliyorlar. Açıkça beğendiğimiz, derinden kıskandığımız, ara sıra övündüğümüz o kişiler gibi olmaya özlem duyuyoruz. Eğer bu duygu davranışa dönüşebiliyorsa, giderek o kişilere benzediğimiz de söylenebilir. Öyleyse insanlığı kendisine tutsak etmeye çalışan mal, mülk, şöhret ve kudret üçlüsünün tutkusunu şimdilik bir yana bırakalım da soralım kendimize. Hangi ilk adımlarla işe başlayacağımızı? İşte bu noktada sonuç. Sanıyorum ki çevremizdeki herkese, her değere, her varlığa insanca, hoşgörülü, açık, anlayışlı davranarak birbirimizi yeniden insancalığa özendirebiliriz. Zorla, baskıyla değil. Dostlukla, sevgi, saygıyla, hoşgörüyle. Kişilerin yalnız eksikliklerini, yanlışlarını görerek değil, çabalarını, başarılarını överek, sevgi, saygı konusunda öyleyse her üç yazarla birleşiyorum. Çağdaşlıktan önce insancılık için. İlk adımlar kimimize besbelli zor gelecek. Tökezleyenlerimiz, düşenlerimiz olacak. Ama çevremizden destek, dostlarımızdan karşılık gördükçe öğrenip doğrulacağız, toplum olacağız, çağdaş ulus olacağız. İlkel, geleneksel ya da çağdaş olsun, insanlığa giden daha kestirme bir yol bilinmiyor. İnsanoğlunun evrimi, kendi türünün yarattığı değerleri yadsıyıp yok etmekle değil, eleştirip geliştirmekle, benimseyip yüceltmekle gerçekleşti. Geçmişi beğenmeyip eleştirmek, hatta kınamak ne kadar hakkımızsa, geleceğin daha iyisini, güzelini bulup yaratmak da o kadar boynumuzun borcu. Bu insanca borcu ödeyebildiğimiz ölçüde bir süredir yitirir göründüğümüz öz saygımızı yeniden kazanacağımızı, sorunlarımızı çözme, çözümleme gücünü ise insancalığın öz saygısında bulacağımızı düşünüyorum. Cumhuriyet, Olaylar ve Görüşler, 13 Mart 1982. Kültür mü, uygarlık mı? 1. Milli Kültür Şurası ile Şura'yı izleyen yorum ve yankılar, kültür mü, uygarlık mı ikileminden sıyrılma yönünde ileri bir atılım yaptığımızı düşündürüyor. Örnek olarak bakınız, Cumhuriyet'te M.C. Anday ile B. Akarsu'nun, Milliyet'te Ş. Özdenoğlu'nun yazıları. Özetle derlersek, Hars ile medeniyet Ziya Gökalp'te ayrı, hatta karşıt olgu kavramlardı. Atatürkçü düşünce bilimsel tanımına da uyarak kültür ile uygarlığın özdeşliğini görmüş, milli kültürümüzün çağdaş uygarlık düzeyinin de üstüne yükseltilmesi hedefini ulusal bir ülke olarak benimsemiştir. Ancak bu uzlaşmadan hemen sonra yol ayrımına geliyoruz. Kimimiz çağdaş uygarlığa yetişelim derken, kimilerimiz milli kültür adını verdikleri Türk-İslam sentezine yönelelim diyor. Yani yeniden ayrılıyoruz. Gökalp'in ayırdığını Atatürk birleştirdi derken çok boyutlu ve karmaşık bir olguyu basitleştirme yanılgısına düşmekten sakınmalıyız. Kavramsal düzeydeki benzerlikler kadar ayrımların da özgün nedenleri, tarihi gerekçeleri, ideolojik hedefleri olabilir. Bu yazımızda görüşlerden birini tutup ötekine karşı savunmaktansa, kültür ile uygarlığın neden ve hangi anlamda değişik, neden ve hangi anlamda benzer olduğunu saptamaya, ulusal kültür politikamız açısından somut bir sonuca varmaya çalışacağım. Ayrımın tarihi boyutları. İlkel, geleneksel ya da gelişmiş olsun, her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır ama her toplum ya da topluluğu özgül bir uygarlık alanına yerleştirmek her zaman kolay olmuyor. Örnek olarak Navajo, Eskimo, Çin ve Fransız kültürlerinden söz edebiliriz ama bunlardan yalnız son ikisini, Çin ve Fransız kültürlerini, uygar toplumlar olarak gösterebiliriz. İslam ve Hristiyanlık gibi bazı semavi, gökten indirilmiş dinlere inanan toplumlar hem kültür hem uygarlık olarak görülebilirse de uygarlık düzeyine yükselmeyen semavi dinler de bulunabilir. Bir bilim ya da sanat adamının İslam kültürüyle yetiştiğini söyleyebiliriz de, kişinin İslam medeniyetiyle yetiştiği kalıbını hemen hiç kullanmayız. Görünüşe bakılırsa kültürü daha çok bireyi yetiştiren belli toplumlar için, uygarlığıysa toplumun üyesi bilindiği uzun ömürlü, çok toplumlu, büyük bir tarih ortaklığı yerine kullanıyoruz. Kimi küçük, yalın ve ilkel toplulukları kültür ya da uygarlık sınıfına koymaktansa kendi özel adlarıyla anıyoruz. Hotanto, Bushman ve benzeri gibi. Öte yandan çağdaşlarımız arasında belli bir kültür ya da uygarlık sınıfına girmektense kendi istekleriyle özgün hayat yolunu benimseyen ülkeler olduğunu biliyoruz. American Way of Life gibi. Bütün bu kavram ve kullanım zenginliğine karşılık kültür-uygarlık ayrımını yaparken geçerli bir sınıflama ölçütünün dikkate alındığı söylenebilir.